Küçük Arı, Chris Cleave, 14. Ayrım. Andrew geri çekilerek kafasını salladı, ellerini yumruk yaptı, katil bıçağının keskin yanından tutarak sapını kocama uzattı. "Yap," dedi, "kes parmağını bana ver, ben de sana kızları vereyim." Uzun bir duraklama, "yapmazsam ne olur?" "Siz gitmekte özgürsünüz ama önce bu çocukların ölürken çıkardıkları sesleri duyacaksınız." "Daha önce yavaş yavaş ölen bir kızın sesini hiç duydunuz mu?" "Hayır." Katil gözlerini kapadı ve sakin sakin kafasını salladı. "Berbat bir müziktir," dedi. "Asla unutmayacaksınız. Belki bir gün Kingston upon Thames'da uyandığınızda bir parmaktan fazlasını kaybettiğinizi anlayacaksınız." Küçük arı ağlıyordu, zarafet elini tuttu. "Korkma," dedi. "Bizi bugün öldürürlerse akşama İsa ile birlikte yemek yeriz." Katil birden gözlerini açtı ve Andrew'a baktı. "Lütfen bayım," dedi, "ben barbar değilim. Bu kızları öldürmek istemiyorum." Andrew elini uzatıp katilin bıçağını aldı. Bıçağın sapında kan vardı, muhafızın kanı. Andrew bana baktı, ona doğru yürüyüp elimi hafifçe göğsüne koydum. Ağlıyordum. "Ah Andrew, sanırım bunu yapmalısın." "Yapamam, sadece bir parmak." "Biz yanlış bir şey yapmadık, sadece plajda yürüyorduk." "Sadece bir parmak Andrew, sonra geri döneceğiz." Andrew dizlerin üzerinde kumlara çöktü. "Bunların olduğuna inanamıyorum," dedi. Bıçağa baktı ve temizlemek için kuma sürdü. Sol elini avucu dışa bakacak şekilde komun üzerine koyup orta parmağı dışında diğer parmaklarını kıvırdı. Sonra sağ elindeki bıçağı havaya kaldırdı ama indiremedi. "Bunu yaptıktan sonra kızları yine de öldürmeyeceğini nasıl bilebiliriz Sarah?" dedi. "Yapabileceğin her şeyi yaptığından emin olacaksın. Bu bıçaktan AIDS kapabilirim, ölebilirim. Ben yanındayım, seninle gurur duyuyorum." Ortalıkta çıt çıkmıyordu. Deniz kuşları kanatlarını çırpmadan havada asılı duruyorlardı. Denizin rüzgarı onları havada tutuyordu. İki dalga arasında geçen zaman sonsuz gibi görünmesine rağmen dalgaların ritmi değişmemişti. Kızlar, adamlar ve kanlı köpeklerle birlikte kocamın ne yapacağını izlemeye başladım. O anda bizden daha büyük olan, olayların engin, sıcak rüzgarıyla hiç çaba harcamadan havada asılı duran yaratıklarla aynı görünüyorduk. Andrew haykırdı, bıçağı yere fırlattı, sıcak havada kırbaç gibi bir ses çıkaran bıçak kuma saplandı. Elinden epey uzaktaydı. "Yapmayacağım bunu," dedi. "Bu saçmalığın daniskası. Kızları bırakacağına inanmıyorum, şuna baksana, ne olursa olsun öldürecek onları." Andrew ayağa kalkıp bıçağı yerde bıraktı. Ona baktım. Hissetmeyi tam o anda bıraktım. Artık korkmadığımın farkına vardım ve Andrew'a kızmamıştım. Ona baktığımda bir adamdan başka bir şey göremedim. Şimdi hepimizin öleceğini ve bunun benim umduğumdan daha az endişelendirdiğini düşündüm. Bahçemizin sonuna asla bir cam ev yapamayacağımıza üzüldüm. Charlie'ye iyi bakacak bir anne babam olduğu için ne kadar şanslıyım diye düşündüm. Katil iç çekip omuzlarını silkti. "Pekala beyefendi, seçimini yaptı. Şimdi bayım hemen İngiltere'ye, evinize koşun. Dostlarınıza Afrika'ya gittiğinizi ve gerçek bir barbarla karşılaştığınızı anlatabilirsiniz." Katil arkasını dönüp uzaklaşırken dizlerimin üzerine çöktüm. Dosdoğru küçük arıya baktım. Katilin görmediğini gördü o. Beyaz kadının sol elini sert kumlara koyduğunu gördü. Bıçağı aldığını gördü ve tek bir darbeyle orta parmağını kestiğini gördü. Kadının bıçağı yere bırakıp topukların üzerinde sallanarak elini tuttuğunu gördü. Sanırım beyaz kadın şaşkın görünüyordu. "Ah," dedim, "sanırım. Ah ah." Katil geriye döndü ve sıkılı yumruğumdan akan kanları gördü. Önümde kumun üzerinde parmağım yatıyordu, gülünç ve çıplak duruyordu. Parmağımdan utandım. Katilin gözleri irileşti. "Ah lanet olsun, lanet olsun," dedi Andrew. "Ne halt ettin sen Sara, ne halt ettin sen?" Diz çöküp beni kucakladı ama sağlam elimle ittim onu. Ağzımdan, burnumdan salyalar, sümükler akıyordu. "Çok acıyor Andrew, çok acıyor." Katil başını salladı, yere eğilip ölü parmağımı aldı, küçük arıya uzattı. "Sen yaşayacaksın," dedi. "Bayan senin hayatının bedelini ödedi." Sonra parmağımı zarafete uzattı. "Ama sen öleceksin küçüğüm," dedi. "Beyefendi senin için bedel ödemedi. Ve benim delikanlılar anlarsın kan kokusunu almış olmalılar. Zarafet küçük arının elini kavradı, başını kaldırdı. Korkmuyorum dedi. Tanrı benim çobanımdır. Katil içini çekti. Öyleyse ihmalkar bir çobanmış dedi. Sonra kocamın hıçkırıkları duyuldu. Dalgaların sesini bastırıyordu. 2 yıl sonra Kingston Upon Thames'da masamda otururken bu sesi hala duyabiliyorum. Mavi masa örtüsünün üzerine serilmiş hasarlı elime baktım. Küçük arı kanepede uyuyakalmıştı. Yanındaki cine dokunulmamıştı. Onun hikayeyi anlatmaya ne zaman son verdiğini ve ne zaman hatırladıklarımı düşünmeye başladığımı, hatırlayamadığımı fark ettim. Kendime yeni bir içki almak için mutfak masasından kalktım. Limon yoktu. Dolaptaki hazır limon suyundan birazcık koydum. Bardağımı alınca buzlar elimde olmadan takırdadı. Gin toniğin tadı berbattı ama bana cesaret veriyordu. Telefonumu aldım ve sanırım sevgilim demem gereken bu söz beni kıvrandırsa da adamı aradım. O gün Lawrence'ı ikinci kez telefon ettiğimi fark ettim. Yapmamaya çalışıyordum. Andrew'un ölümünden beri neredeyse bütün bir hafta dayanmıştım. Son yıllarda kocama sadık olduğum en uzun süreydi bu. Sara sen misin? Lawrence fısıltıyla konuşuyordu. Boğazım düğümlendi. Hemen cevap veremeyeceğimi anladım. Sara bütün gün seni düşündüm. Çok mu kötüydü? Cenazeye gelmeme izin vermeliydin. Yutkundum. Yakışıksız olurdu. Ah Sara kim bilecekti ki? Ben bilecektim Lawrence. Vicdanım geriye kalan tek şeyim. Sessizlik yavaş yavaş nefes alışı duyuldu telefondan. Hala Andrew'u seviyor olmanın bir mahsuru yok. Anlıyor musun? Kabul ediyorum. Hala onu sevdiğimi mi düşünüyorsun? Bir yardımı olursa diye öneriyorum. Sessizce güldüm. Bugün herkes bana yardım etmeye çalışıyor. Charlie bile en ufak bir sorun çıkarmadan yatağına gitti. İnsanların yardım etmek istemesi normal. Acı çekiyorsun. Çekilmez biriyim. Senin gibi insanların hala benimle ilgilenmesi beni şaşırtıyor. Kendine kötü davranıyorsun. Ben mi? Bugün kocamın tabutunu gördüm. Makaraların üzerinde indirilirken. Böyle bir günde kendine şöyle bir bakmayacaksan ne zaman bakacaksın? Dedi Lawrence. Pek çok adam parmağını kesemez, öyle değil mi? Ne? Hayır, ben kesinlikle yapacağımı sanmıyorum. Boğazım yanıyordu. Andrew'dan çok fazla şey bekledim, öyle değil mi? Sadece plajda değil, hayatta da. Uzun bir sessizlik. Benden ne bekliyordun? Dedi Lawrence. Soruya hazırlıksız yakalanmıştım ve sesinde öfke vardı. Telefon tutan elim titriyordu. Geçmiş zaman kipiyle konuştun dedim. Bunu yapmamış olmanı dilerdim. Öyle mi? Evet, lütfen yapma. Ah, aramanın bununla ilgili olduğunu sandım. Neden cenazeye gelmemi istemedi diye düşünüyordum. Çünkü eğer benimle ilişkini bitirmek istiyorsan bunu yapmanın bir yolu değil mi bu? Ne kadar zor bir insan olduğunu bana hatırlatarak yaptın açılış konuşmasını. Sonra bunu kanıtladın. Lütfen Lawrence, bu korkunç bir şey. Ah Tanrım, biliyorum, özür dilerim. Lütfen bana kızma, sana danışmak için aradım. Sessizlik, sonra bir gülümseme sesi, acı acı değil ama soğuk. Sen hiç danışmazsın Sara. Öyle mi? Hayır, hiçbir zaman. Önemli konularda asla. Çoraplarının ayakkabılarına uyumlu olup olmadığını sorarsın. Bileğine hangi bileziğin yakıştığını sorarsın. Tavsiye istemezsin. Hayranlarından seninle ilgilendiklerini kanıtlamalarını istersin. Gerçekten bu kadar kötü müyüm? Aslına bakarsan betersin. Çünkü ne zaman altının tenine yakıştığını söylesem, gümüş takmak için özel bir çaba harcarsın. Öyle mi yaparım? Hiç dikkat etmedim. Çok üzgünüm. Üzülme. Seni dikkat etmemeni bile seviyorum. Başkalarının mücevherleri hakkında düşündüklerine dikkat eden kadınlar o kadar çok ki. Gin toniğimi karıştırdım ve dikkatle bir yudum aldım. Kendimi daha iyi hissetmemi sağlamaya çalışıyorsun değil mi? Sadece her gün karşılaşabilecek kadınlardan olmadığını söylemeye çalışıyorum. Ve bu bir övgü, öyle değil mi? Kısmen övgü. Evet, gülümsedim. Bu hafta ilk defa diye düşündüm. Daha önce hiç böyle konuşmamıştık değil mi dedim. Dürüstçe konuşmaktan söz ediyorum. Dürüst bir cevap mı istiyorsun? Sanırım hayır. Ben hep dürüstçe konuştum ve sen hiç dinlemedin. Ev sessiz ve karanlıktı. Tek ses içkimdeki buzların tıkırtısıydı. Şimdi anlıyorum Lawrence. Tanrı biliyor ki dinliyorum. Kısa bir sessizlik. Sonra hatta başka bir ses duyuldu. Lawrence'ın karısı Linda arkada bağırıyordu. Telefondaki kim? Lawrence da bağırarak cevap verdi. İş yerinden birisi sadece. Ah Lawrence, şu sadeceyi ekleyince gerçekten iş yerinden birisi mi olacak? Basit bir şekilde işle ilgili diyebilirdin. Olmaz mıydı? Sonra Linda'yı düşündüm ve Lawrence'ı benimle paylaşmanın nasıl bir duygu olduğunu. Onun soğuk öfkesini. Paylaşma zorunluluğundan dolayı değil, Lawrence'ın Linda'nın kesinlikle bilmediğini düşünebilme saflığına duyduğu öfkeyi düşündüm. Ah çok berbattı. Linda'ya saygımdan telefonu kapattım. Gin toniği tutan elimi yatıştırıp uyumakta olan küçük arıya baktım. Plajın anıları zihnimde dönüp duruyordu. Tekrar Lawrence'ı aradım. Buraya gelebilir misin? Çok isterdim ama bu gece gelemem. Linda bir arkadaşıyla dışarı çıkıyor. Ben de çocuklarla ilgileneceğim. Bir bakıcı bulamaz mısın? Sesimin çok fazla dokunaklı çıktığını fark ettim. Bunun için kendime lanet ettim. Lawrence da sesimin tonunu fark etmişti. Sevgilim dedi, yapabilsem geleceğimi biliyorsun, öyle değil mi? Tabii. Bensiz başa çıkabilecek misin? Tabii ki. Nasıl? Ah, zayıflığın keşfinden önce İngiliz kadınları nasıl başa çıkıyorlarsa ben de öyle yapmaya çalışacağım. Lawrence güldü. Güzel. Bak, bir şey danışmak istediğini söylemiştin. Telefonda konuşabilir miyiz bunu? Tabii, elbette. Ben? Bak, sana bir şey söylemem lazım. Biraz karmaşık. Küçük arı bu sabah çıka geldi. Kim? Nijeryalı kızlardan birisi. Plajdaki o günden. Tanrım. Adamların onu öldürdüklerini söylemiştin diye hatırlıyorum. Yaptıklarından emindim. Adamların onu sürüklediklerini gördüm. Onu ve diğer kızı. Plajda sürüklenip tekmelenirken bağırmalarını seyrettim. Küçük bir nokta olana ve içimde bir şey ölene kadar bakmıştım onlara. Peki şimdi ne oldu? Birdenbire senin kapının eşiğinde mi görünüverdi? Bu sabah, cenazeden 2 saat önce. Ve sen onu içeri aldın. Kim olsa öyle yapmaz mı? Hayır Sara, çoğu insan yapmazdı. Sanki ölümden dönmüş gibiydi Lawrence. Kapıyı yüzüne kapatamazdım. İyi ama ölmediyse neredeymiş? Gemideymiş anlaşılan. Ülke dışına çıkıp buraya gelmiş. 2 yıl Essex'teki mülteci gözetim merkezinde kalmış. Gözetim merkezi mi? Tanrım, ne yapmış ki? Hiçbir şey. Anlaşılan mültecileri buraya gelir gelmez oraya kapatıyorlar. 2 yıl mı? Bana inanmıyor musun? Ona inanmıyorum. Gözetimde 2 yıl. Bir şeyler yapmış olmalı. Bir Afrikalı ve parası yok. Her biri için birer yıl vermişler sanırım. Şakanın sırası değil. Seni nasıl bulmuş? Görünüşe göre Andrew'un ehliyeti varmış elinde. Kuma düşen cüzdanını almış. Aman tanrım, ve hala orada mı? Kanepede uyuyor. Tamamen çıldırmış olmalısın. Bu sabah aklımı kaçırdığımı sandım. Tamamen gerçek dışı görünüyordu. Neden beni aramadın? Aradım, hatırlıyor musun? Bakıcı gecikmişti, çok telaşlıydın. Seni tehdit mi etti? Bana polise haber verdiğini söyle. Hayır, öyle bir şey değil. Bütün öğleden sonra Charlie ile gerçekten çok güzel oynadılar. Charlie Batman oldu, o da Robin. Bir ekip oldular. Ve bu seni çıldırtmadı, öyle mi? Eğer şimdi çıldırmaya başlarsam nasıl duracağımı hiç bilmiyorum. Ama orada ne yapıyor, istediği ne? Sanırım bir süre burada kalmak istiyor. Başka kimseyi tanımadığını söylüyor. Sen ciddi misin? Kalabilir mi? Yani yasal mı demek istiyorum? Emin değilim, sormadım. Bitkin bir haldeydi. Sanırım gözetim merkezinden buraya kadar bütün yolu yürümüş. Delirmiş bu. Parası yoktu, otobüse binemezdi. Bak, bu işten hoşlanmadım. Onunla yalnız kalmam beni endişelendiriyor. Peki sence ne yapmalıyım? Sanırım onu uyandırıp gitmesini söylemelisin. Ciddiyim. Nereye gitsin? Ya reddederse? O zaman polisi aramanı istiyorum. Bir şey söylemedim. Beni duyuyor musun Sara? Senden polisi aramanı istiyorum. Seni duydum. İstiyorum diye konuşmamanı isterdim. Düşündüğüm sensin. Ya çirkefleşirse? Küçük arı mı? Böyle bir şey yapacağını hiç sanmıyorum. Nereden biliyorsun? Bu kız hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Ya gece yarısı elinde ekmek bıçağıyla odana girerse, ya deliyse? Kafamı salladım. Oğlum anlardı Lawrence, yarasa hisleri ona söylerdi. Kahretsin Sara, oyun değil bu, polisi ara. Ağzı hafifçe aralık ve dizleri göğsüne çekilmiş bir halde kanepemde uyuyan küçük arıya baktım, sustum. Sara, polisi aramayacağım, burada kalmasına izin vereceğim. Ama neden? Bunun kime ne yararı olacak? Son defasında ona yardım edememiştim, belki bu kez yapabilirim. Peki bu neyi kanıtlayacak tam olarak? İçimi çektim. Sanırım bu senin benim nasihat alma konusunda iyi olmadığım yönündeki görüşünü kanıtlayacak. Kastettiğim şeyin bu olmadığını biliyorsun. Evet, bu da bizi ilk çıkış noktama geri götürür. Neymiş o? Bazen zor biri olduğum düşüncesine. Lawrence güldü ama sanırım kendisini zorluyordu. Telefonu kapattım ve uzun bir süre mutfağın pürüzsüz beyaz ahşap yer döşemelerine baktım. Sonra oğlumun odasının döşemesinde uyumak üzere yukarı çıktım. Orada onunla olmak isterdim. Lawrence'ın bir noktada haklı olduğunu kendime itiraf ettim. Küçük arının gece ne yapabileceğini bilmiyordum. Charlie'nin odasındaki soğuk radyatöre sırtımı dayayarak oturdum. Bacaklarımı toplayıp üzerlerine bir yorgan örttüm. Lawrence'da gördüğüm şeyi hatırlamaya çalıştım. Gin toniğimi kafama diktim. Hazır limon suyunun tadıyla irkildim. Gerçek limonun eksikliği küçük bir sorundu. Sadece konforla ilgiliydi. Her zaman küçük ve aşılabilir sorunları olan bir aileden geliyordum. Ailemde evlilikle ilgili olağanüstü olaylar olmamıştı hiç. Annem ve babam birbirlerini çok severlerdi. Ya da yuvamızda cana yakın muhabbet kuşları rolünü 25 yıl boyunca oynamak üzere kiralanmış oyunculardı. Tatillerimizi ailecek Devon'da geçirirdik. Benim bu yapıyı nasıl bozduğuma şaşırıyorum. Yorganın altında kıpırtısız ve solgun, Batman kıyafetiyle uyuyan oğluma baktım. Derin uykuda düzenli nefes alışını dinledim. Andrew'la evlendiğimden beri böyle uyumayı unutmuştum. İlk ayımızın içinde onun doğru adam olmadığını anlamıştım. Ondan sonra bu, insanı geceleri uyanık tutan, giderek büyüyen bir tatminsizlik duygusu haline gelmişti. Beyin, alternatif hayatların olabileceğini düşünmekten vazgeçmiyordu. Ama en azından mutlu bir çocukluk geçirmiştim. Adım Sara Summers'tı. Profesyonel adım olarak hala Summers'ı kullanıyorum. Ama kişi olarak artık o yok. Bir kız olarak bütün kızların sevdiklerini severdim. Pembe plastik bilezikler, daha sonra gümüş bir bilezik, erkek arkadaşlarla birkaç deneyim ve sonra acele etmeden erkekler. İngiltere atların omuzlarında yükselen şafak sislerinden, ızgaranın üzerinde soğumaya bırakılan pastalardan, yumuşak uyanışlardan ibaretti. Hayattaki ilk gerçek seçimi üniversitede ne okuyacağım konusunda yapmıştım. Bütün öğretmenlerim hukuk okumam gerektiğini söylüyorlardı. Böylece doğal olarak gazeteciliği seçtim. Andrew O'Rourke'la Londra'da bir akşam gazetesinde çalışırken tanıştım. O da aynı yerde çalışıyordu. Tam anlamıyla şehrin ruhunu yansıtan bir gazeteciydi. Şehirde olup bitenler hakkında 31 sayfa ve Londra otoyolunun ötesindeki dünyada olanlarla ilgili bir sayfa. İnsana fani olduğunu hatırlatmak için koyardı bu sayfayı gazete. Londra eğlenceliydi, erkekler büyük gemiler gibi geziniyorlardı. Çoğu çoktan karaya oturmuştu. Andrew'dan hoşlanmıştım çünkü diğerleri gibi değildi. Belki onun İrlandalı kanından geliyordu bu ama kendisi bu görüşü paylaşmazdı. Andrew gazetenin dış haberler editörüydü. Bir teknenin dümeni gibi bir şey yani. Katıksız dik başlığı yüzünden işten atılmıştı. Onu eve götürüp ailemle tanıştırdım, sonra da adını aldım. O'Rourke keskin bir isimdi. Benim neşemin onu yumuşatacağını hayal etmiştim. Ama Sarah O'Rourke olunca mutlu olma yeteneğimi kaybettim. Onun yerini şaşkın bir bölünmüşlük duygusu aldı. Evlilik de çok ani olmuştu. Eğer bunun üzerinde düşünmek için biraz dursaydım, sanırım Andrew'un da aynı benim gibi olduğunu, İkimizin de dik kafalı olduğunu, hayranlığımızın kaçınılmaz biçimde yıpranacağını fark edebilirdim. Bu kadar aceleyle evlenmemizin tek nedeni annemin Andrew'la kesinlikle evlenmemem için bana yalvarmış olmasıydı. Evliliğinizde birinin yumuşak olması gerekir demişti, birinizin sen bilirsin demeyi bilmesi lazım. Sen bunu yapmazsan tatlım, erkeğin yapmalı. 14. ayrımın sonu sayfa 163, devamı 15. ayrımda.